Ayrım 7. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 111. Hüseyin Ergönül. Afşin, Gözpınar Köyü, 1959. Hüseyin babasıyla birlikte çalışıyor, hem hayata hazırlanıyor hem de babasına yardımcı oluyordu. Bu arada dönemin ve sosyal ortamın sonucu olarak politik gelişmelerden etkilenmişti. Kendisini genel anlamda devrimci sempatizanı olarak görüyordu. Hemen her çevreden arkadaşlarının olmasından dolayı kimi destekleyeceği konusunda kafası karışıktı. Bir yanda arkadaşı Mahmut Ünal'ın savunduğu grup vardı, diğer yanda Hacı Bektaş'ın savunduğu çevre vardı. Her iki gruptan da arkadaşları vardı. Birini tercih edip diğerlerinden uzaklaşmak istemiyordu. Bazen siyasal grupların aralarında yaşanan tartışmalara tanık oluyordu. Her ne kadar bu tartışmaların içeriğini ve nedenlerini tam olarak anlamasa da, bu tartışmaların önemli olduğunu hissediyor, değer veriyor, anlamaya çalışıyordu. Bilmediği konulara fazla karışmıyordu. Hüseyin esasında kendisini üçe bölünmüş hissediyordu. Bir yanda bu iki gruptaki arkadaşları ve onlar arasında seçim yapmak zorunda kalması, diğer yanda ise babasının iş ve geçim sorunları. Bunlar arasında nasıl bir ilişki kurulacağını da bilmediği için canı sıkkındı. Yine de hem arkadaşlarıyla hem de ailesiyle ilişkileri çok iyiydi. Tüm aile fertleri kendisini seviyorlardı. Babası sevgisini pek göstermezdi, ancak kardeşleri ve annesi Hüseyin deyince bin Hüseyin çıkıyordu ağızlarından. Öğretmenlerin vurulmasını Hüseyin işten eve geldiğinde duymuştu. O andan sonra cenaze töreni ve arkasından yapılan saldırılar Hüseyin ve arkadaşları Hacı Bektaş ile Mahmut'un en önemli konularıydı. Ayrıca bu saldırıların devamının da olabileceği sürekli konuşuluyordu kendi aralarında. Bir biçimde bu sorunları çözemeseler de yaşananlar karşısındaki duyarlılıkları, kaygıları ve bu kaygılara karşı yapılması gerekenleri konuşmak üç arkadaşı da memnun etmişti. Akşam geç saatlere kadar Hacı Bektaş, Mahmut Hoca ve Hüseyin böyle zaman geçirdiler. Her konu dönüp dolaşıp yarın neler olacak acaba sorusuna gelip dayanıyordu. Kimsenin bu soruya verebileceği isabetli bir cevabı yoktu. Kesin olan şuydu, devrimcilere oldukça yakın olan bu üç gencin hiçbiri yarın kendilerini de katledileceği bir katliamın yaşanacağını bilmiyorlardı. O kadar ki en küçük bir hazırlık yapmak bile gelmemişti akıllarına. Geç saatlere kadar yaşanan saldırılara dair birçok şeyi konuştular. Ancak yarın ne olabileceğini ve olabileceklere karşı ne yapılması gerektiğini dair ne doğru bir öngörüde bulundular ne de isabetli bir çözüm önerebildiler. Ara sıra özel hayatlarından da söz ettiler. Hacı Bektaş diğer iki gence göre daha büyüktü ve evliydi. Evlilik ve sevgililik konularından da anlıyordu. Gençler sevgililerine ilişkin konuşurlarken onlara öğütler veriyor, tecrübelerini anlatıyor, yol göstermeye çalışıyordu. Hüseyin'in de Mahmud'un da sevgilileri vardı. İkisi de evlenmek için hazırlık yapıyorlardı. Gerçi Hüseyin henüz annesine babasına söylememişti ama biliyorlardı. Zaten onlar da askerlikten sonra evlendirmek istiyorlardı oğullarını. Hüseyin yatarken gün içinde yaşananları düşündü. İlk kez yaşadığı bir tecrübeydi ve çok etkilenmişti. İnsanların bir araya gelmesinin ne muazzam bir güç olduğunu görmüştü. Şaşırdı bu gücün büyüklüğüne. Neden daha çok ve daha birliktelik halinde bir araya gelinmediğini üzüldü. Öyle olsa her şey düzelirdi. Baskı zorbalık kalmazdı diye geçirdi içinden. Sonra kendi geleceğini düşündü. Yapacaklarına dair hayaller kurdu. Hayaller kurarak uyudu. Sabah olduğunda henüz kimse kalkmadan Hüseyin'in kardeşi gelip uyandırmıştı herkesi. Annesi haber göndermiş, kahvaltıyı hazırlamaya başladığını, onları da kahvaltıya beklediklerini söylemişti. Bu durumda bekar kahvaltısına ne gerek var diye hep birlikte Güllü Ana'nın kahvaltısına gitmeye hazırlandılar. Hacı Bektaş ile Mahmut bu duruma memnun olurlarken Hüseyin arkadaşlarıyla yalnız kahvaltı yapmayı düşünmüş, mevcut değişiklikten memnun olmamıştı. Ancak itiraz da etmemişti. Kahvaltı esnasında birinci saldırı dalgası gelip geçmişti. Köylerden gelenler, mahalleden katılanlar hep birlikte ve korkunç bağırtılarla yakıp yıkarak geçmişlerdi Yörük Selim'e doğru. Askerler vardı, az da olsa mahallenin köşelerinde. Birkaç saat sonra askerler mahalleyi terk ettiklerinde meydan saldırganlara kalmıştı. Aslında tehlike devam ediyordu, geçmemişti. Evdekiler öyle sanmışlardı. O arada evden çıkıp kaçmayı düşündüler ancak bu da mümkün görünmedi. Evin içinde mahsur kalmışlardı. Saldırılar öğlene doğru yeniden başladı. Saldırıda bulunanların hemen hepsi sabah saldıran komşularıydı Hüseyinlerin. Her birinin elinde bir silah, bir nacak, bir balta, bir sopa, hasılı bir saldırı aracı vardı. Bir gün önce sabah ve akşam merhabalaştığı insanlardı bunlar. Ve hiçbirinin yüzünde yaptıklarından dolayı en küçük bir tereddüt, en küçük bir kararsızlık belirtisi, en küçük bir pişmanlık kırıntısı yoktu. Onlar dün samimi bir havayla merhaba dedikleri, bir gün önce birlikte çay içip kağıt oynadıkları komşularını öldürmeye gelmişlerdi. Çok net ve kararlıydılar. Hüseyin gördüğü bu manzaraya dair ne yorum yapacak ne de düşünebilecek durumdaydı. Sadece kafası karışmıştı. Bunlar nasıl oldular da bu denli öfkeli düşman oldular bize karşı diye düşündü. Cevabını bilemediği bir soruydu. Eve saldırmaya başlamışlardı. Hüseyin arkadaşları ve ailesiyle birlikte katliamı göğüslemeye çalışıyordu. Atılan paçavraları dışarı atmak, atılan taşlarla geri savurmak, atabilecekleri ne varsa onlara atmak, evin yanan yerlerini söndürmeye çalışmak. Bütün yapabildikleri buydu. Kimsenin elinden daha fazlası gelmiyordu. Evin üstüne çıkıp yardım istemeye çalışan babasını vurmuşlardı. Babası yanan ateşin içine düşmüştü. Annesi sağa sola çırpınırken, yalvarır yakarırken yaralanmıştı. O yakarışlar ki duyanların yüreğinin yağını eritirdi. Bu yakarışlar yılanı deliğinden çıkartır, kurda kurtluğunu unutturabilirdi. Ama canilerin tüyleri bile kıpırdamamıştı. Annesi yaralı haliyle çocuklarına işaretlerle bir şey anlatmaya çalışıyordu. Gidin diyordu. Bizi bırakın gidin. Kendinizi kurtarın. Ancak kimsenin onu dinleyecek, duyacak hali yoktu. Eve girmişlerdi. İlk olarak yakasına yapıştıkları Hüseyin'di. Zaten İmam Ergönül damdan ateşe atılmıştı. Anne de yerde yaralıydı. Hüseyin'i, Hacı Bektaş'ı ve Mahmut'u tutsak almış gibi kollarından kıskırarak yakalayarak ve boyunlarına silahlar dayayarak dışarı çıkarttılar. Ele geçirebildikleri çocuklarla birlikte yan yana dizdiler. Karşılarına geçip kurşuna dizmek istiyorlardı. Lakin katillerden birisinin cennete gitmek için acelesi vardı. Silahını sıkınca ortalık karıştı ve kurbanlar nizami olarak kurşuna dizilemeden vuruldular. Çocuklar kaçmış, diğerleri vurulmuşlardı. Hüseyin yere düşmüştü. Yaralıydı henüz. Kan akıyordu bedeninden. Saldırganın birisi gördü Hüseyin'in henüz ölmediğini. Kimsenin sağ kurtulmasını istemiyorlardı. Silahını dayadı gövdesine ve boşalttı mermilerini. Bir boşluğa veya havaya sıkıyormuş gibi rahat, kaygısız ve acımasızca basıyordu tetiğe. Her kurşun bedenine girdiğinde Hüseyin hem sıçrıyor hem inliyordu. Çırpınmaya başladı bir süre sonra. Katil başında bekliyor, seyrediyordu ölümünü. Çırpınışları azalarak devam etti, biraz sonra durdu çırpınmalar. Kanı diğerlerinin kanına karışarak birikiyordu sokağın betonunda. Elinde öldürücü alet bulunanların hiçbirisi öldürmekten yana zorluk çekmiyordu. Öldürmenin bu denli kolay ve cezbedici olduğu bilinmezdi önceleri. Bir savaşta bile bu denli kolay insan öldürülemezken, bu insanları öldürmeyi bu denli cazip kılan ne olabilirdi ki? Evde bulunanlardan beşi öldürülmüştü. Diğerlerinden birkaçı yaralıydı. Hüseyin'in kardeşlerinden Rıza ağır yaralı olarak kurtulabilmişti. Ali de yaralıydı. Rıza Ergün'ün saldırı esnasında ağır yalanmış, bir kenarda yatmaktaydı. Akan kanlarının içinde debeleniyor, kıvranıyor, canhıraş bir biçimde bağırıyordu. Katliamcıları nefretle seyreden ama karşıda duramayan Türk Sünni biri bu durumu yüreği yanarak izliyordu. Gözlerini Rıza'dan alamıyordu. Dayanamadı ve kargaşadan istifade Rıza'yı kucaklayıp evine götürdü. Katliamcılar işlerini bitirdiklerinde Rıza'yı hatırladılar ve onu da öldürmek için aramaya başladılar. Hemen söyledi birisi Rıza'nın yerini ve bastılar Rıza'nın sığındığı evi. Alıp öldürmek istiyorlardı. Bir koyunu kurban etmek istercesine rahatlardı. Rıza'yı korumasına alan söz konusu kişi, Rıza'yı almak isteyen saldırganlara "Beni öldürmeden bu çocuğu alamazsınız." diyerek onlara karşı tutum almıştı. Beklemedikleri bu karşı koyuşu kabul etmeyen saldırganlar ev sahibini tehditlerle geriletmeye çalışmışlarsa da sonuç alamayarak oradan ayrılmışlardır. Katliamcılara ve katliam anında bu şekilde tavır alan bir insanın kurtulmasını sağlamak sıradan bir davranış olarak görülemez. Bu ev sahibinin kararlı tutumu Rıza'nın hayatının kurtulmasını sağlamıştır. O gün bugündür Rıza ne katliamı ne de kendisini kurtaran bu insanı unutmuştur. Hüseyin'in de çiçek konacak bir mezarı, okşanacak bir mezar taşı olmamış, mezarı kaybedilmiştir. Katiller katliam yapmışlar, birçok insan öldürmüşlerdi. Bunlara sadece ölüme sebebiyet vermekten dolayı ceza verildi. Cuma günü öğretmenlerin cenaze törenine yapılan saldırıda yer alan Serintepe'de oturan katliamcılar, akşamdan başlamak üzere yoğun bir biçimde köylerden katliamcı taşınmışlardı Serintepe'ye. Cuma günü öğretmenlerin cenaze törenine yapılan saldırıda yer alan Serintepe'de oturan katliamcılar akşamdan başlamak üzere yoğun bir biçimde köylerden katliamcı taşımışlardı Serintepe'ye. Bir gecekondu mahallesi olan Serintepe hiç olmayacak kadar kalabalıklaşmıştı o gece. Sabah olduğunda bakkalın önünde toplanan ve sokaklarda birikmiş olan kalabalık yürü ellerindeki silahlar, baltalar, keserlerle Yörük Selim mahallesine saldırıya geçtiler. Basından ve dosyadan. Hacı Bektaş Bozkurt, Afşin, Ören 1954. Hacı Bektaş'ın köyde tarlası toprağı yoktu. Hayvancılık yapacak kadar hayvanı da yoktu. Her köy gencinin yaptığı gibi o da şehirde aramaya çıktı geleceğini. Ayrıca zaten kardeşlerini de okutmak istiyordu. Bunun için yatağını yorganla sırtlayıp Maraş'a geldiler. Şehre göçmek yoksullar için çok kolaydı. Yanına alacağı ufak tefek birkaç parça eşya şehre göçmek için yeterliydi. Şehirde bir iş tutmaları gerekiyordu. Köyde iş bulmak mümkün değildi. Hacı Bektaş göçünü alıp geldiğinde Serintepe'de İmam Ergönülleri evinin bir odasını kiraladı. Hacı Bektaş hümanist, duyarlı, enerjik, azimli, kararlı ve cana yakın bir insandı. Böyle olduğu için toplum tarafından seviliyor, saygı görüyordu. Tanıdığı her insan Hacı Bektaş'ın herhangi bir sorunu olduğu zaman da hemen el atar, yardımcı olurdu. Hacı Bektaş'ın biri 3 yaşında, diğeri 6 aylık olan iki kızı vardı. Onları henüz yanına almamış, annesine bırakmıştı. Kardeşleriyle birlikteydi, hünkâr okula gidiyordu. Veli 18 yaşında bir delikanlıydı ve onunla beraber çalışıyordu. Hacı Bektaş ve kardeşi Veli değişik işlerde çalışıyorlardı. Hacı Bektaş daha çok seyyar satıcılık yaparken, Veli de çeşitli iş yerlerinde yardımcı eleman olarak çalışıyordu. Kısa süre önce köyden ayrılmışlardı. Yeni yeni kuruyorlardı düzenlerini. Bir oda da olsa oturacak bir yer ayarlamışlardı. Tam bu günlerden birinde yaşandı öğretmenlerin vurulması. Cenaze törenine katılmayı konuştular aralarında arkadaşlarıyla. Katılmaya karar verdiler. Hacı Bektaş'ın sorunları ve sorumlulukları vardı. Evlenmişti bir süre önce. Gül gibi iki kızı vardı. Yaşamın karşısına çıkarttığı sorunları çözeceğini umuyordu. Ve bu amaçla uğraşıyor, çırpınıyordu. Kardeşlerinin de sorumluluğunu taşıyordu. Onların geleceğini düşünmek ağabey olarak Hacı Bektaş'ın sorunuydu. Yaşanan siyasal gelişmeler de Hacı Bektaş'ın ilgisini çekmekteydi. Devrimcilere hayranlık duyuyor, onları seviyordu. İkisi de aynı katliamda katledilmiş olan arkadaşları Mahmut Ünsal ve Mithat Bozkurt ile sık sık görüşür, bu konuları konuşurdu. Ancak işler zamanının büyük bir kısmını alıyordu. Kolay olmuyordu bekar yaşamak ama yapacak bir şey yoktu şimdilik. Biraz tutunabilirse ilk elde bir arsa alacak, sonra üzerine bir ev yapacaktı. Veli'nin çalışkanlığını seviyor, onunla birlikte çok güzel işler yapacağını düşünüyordu. Hünkârın da okulunda başarılı olmasını umuyor, onu sık sık bu konuda uyarıyordu. Her şeyin zamanla daha iyi olacağını düşünüyordu Hacı Bektaş. Kardeşleriyle birlikte saygın ve güvenli bir gelecek kurulabileceğine inanıyordu. Perşembe günüydü öğretmenler vurulduğunda. Hacı Bektaş da Veli de işteydiler. Hacı seyyar satıcılık için yakın köylere gitmişti. Veli de çalıştığı demir doğramacıdaydı. Hünkâr okulda duymuştu öğretmenlerin vurulduğunu. Bir gün sonrası için cenaze töreni yapılacağını öğrenmişlerdi. Akşam evde bir aradaydılar. Ev sahiplerinin oğlu Hüseyin Ergönül ve misafirleri Mahmut Ünal Hoca da vardı. Hep birlikte cenaze töreni için hazırlıkların yapıldığı Yörük Selim'e gittiler önce. Orada başka tanıdıklarla karşılaştılar. Bir süre sonra eve döndüler. Yarınki cenaze töreninden sonra tekrar işlerine gitmeyi konuştular. Geç saatlere kadar sohbet ederek uyudular. Sabah olunca kahvaltılarını yaparak tören için gelenlerin toplandığı Yörük Selim'e yola çıktılar. Hacı Bektaş da herkes gibi gerilimsiz, sorunsuz bir tören yaşanacağını sanıyordu. Buna rağmen herkes heyecanlıydı. Heyecanlarının nedeni ilk kez böyle geniş katılımlı bir törene, etkinliğe katılıyor olmalarındandı. Ayrıca genellikle böyle durumlarda devletin güvenlik güçlerinin yapacağı saldırılardan da korkuyorlardı. Tören pek çok kargaşadan sonra başladı. Herkesin üstü arandı. Kortejler oluşturuldu, sloganlar atılmaya başlandı ve yürüyüşe geçildi. Kortej yavaş ilerliyordu. Hacı yanında arkadaşlarıyla böyle bir toplulukta olmanın heyecanını yaşıyordu. Başı gökteydi, omuzları dikti. Arkadaşı Hüseyin de yanlarındaydı. Mahmut Hoca daha önlerdeydi. Öldürülenler onun meslektaşlarıydı ve yakından tanıdığı arkadaşlarıydı. Dolayısıyla onun önden yürümesi normaldi. Ancak törenden sonra görüşeceklerdi. Öyle sözleşmişlerdi. Biraz sonra kortej yürümemeye başladı. Neden durduğu anlaşılamadı. Daha doğrusu Hüseyin ve arkadaşları anlayamadılar. Çok sürmedi bu bekleme. Sağdan soldan taşların gelmesiyle kortej bozuldu ve insanlar etrafa kaçışmaya başladılar. Başlayan saldırı şiddetlenerek devam etti. Herkes bir yerlere sığınarak kurtulmaya çalışıyordu. Güvenlik güçleri yoktu ortalıkta. Hacı Bektaş kardeşlerinden kopmuş, birbirlerini kaybetmişlerdi. Onları aramasının ne imkanı vardı ne de zamanıydı. O da bir an önce sığınacak bir yer bulmaya çalışıyordu. Cenaze güzergahının çevresindeki bütün işyerleri ve evler ya saldırı mekanı olmuştu veya dağıtılmıştı. Sığınacak güvenli bir yer bulmak mümkün değildi. Bilinmeden girilen herhangi bir yerin insanın mezarı olması çok mümkündü. Onun için herhangi bir yere sığınamadı Hacı Bektaş. Sokak aralarında etrafa gözeterek Yörük Selim'e gitmeye çalıştı. Bir sokaktan diğerine geçerken önce gözetliyor, sonra harekete geçiyordu. Birkaç defa tehlikeli durumlarla karşılaştı, ancak atlattı. Nihayet Yörük Selim'e ulaştı. Mahalleye girdiğinde tındıkları uğradı, kardeşlerini sordu ve oradan da eve gitmek üzere yola çıktı. Mahmut Hoca ile karşılaştılar. Birlikte evlerine gittiler. Eve vardığında Veli dışında herkesin evde olduğunu gördü. Hacı Bektaş, saldırıdan sonra Veli Karamaraş'a gitmek zorunda kalmıştı. Biraz sonra Veli de eve geldi. Hacı Bektaş rahatladı. Akşam olmuştu. Hacı Bektaş misafirleri ve kardeşleriyle birlikteydi. Yaşanan saldırıyı ve sokakta devam eden gerilimi, ayrıca yarın olabilecekleri konuşuyorlardı. Sokakta yaşanan ve gece boyu devam eden gerilim konuşmalarının temel konusuydu. Bazen dışarı çıkıp durumu daha yakından anlamaya çalışıyorlardı. Ancak bu kadar aleni ve bu kadar pervasız bir düşmanlık içinde olan saldırganları gördükçe şaşkınlıkları artıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdüler konuşmalarını. Biraz neşe, daha çok kaygı hakimdi sohbetlerine. Sabah erkenden kalkmışlardı. Önce bir saldırı olmuştu evlerine. Ancak kısa sürmüş, saldırganlar gitmişlerdi. Hacı Bektaş, ev sahibi İmam Ergönül ve Mahmut Hoca, saldırganlar Yörük Selim'e gitmek üzere ayrıldıklarında bir durum değerlendirmesi yaptılar. Evden ayrılmak en uygun çözümdü. Ancak bunun da riskleri vardı. Henüz mahalleden ayrılmamış olan saldırganlar tekrar saldırabilirlerdi. Evde beklemek sorun olur muydu? Buradan ayrıldıklarına göre tekrar dönmeleri çok mantıklı görünmüyordu. İmam Ergönül'ün evinde bulunanlar böyle düşünmüşlerdi. Devasa bir katliam yaşandığını görememiş, anlayamamışlardı. Bu düşünceyle ancak yine de kaygı ve endişe içinde bekliyorlardı evlerinde. Öğleden sonra başladı esas ölümcül saldırılar. Evin içindeki herkes hep birlikte saldırıları göğüslemeye çalıştı. Ancak birkaç saat dayanabildiler bu saldırılara karşı. Ev atılan paçavralarla yanmaya başlamıştı. İmam amca öldürülmüş ve yanan ateşin içine atılmıştı. Yanan evin koridorundaydı ölümle pençeleşen Güllü Ana'nın bedeni. Evdeki diğerlerini dışarıya çıkartarak yan yana dizdiler. Kurşuna dizmek istiyorlardı. Mahmut Hoca, Hacı Bektaş ve Hüseyin yanan evlerinin önünde kurşuna dizilmek üzere ayakta bekletiliyorlardı. Hacı Bektaş'a vurdular ilk olarak. Vururken bir kuru ağaca vurur gibi vuruyorlardı, bütün güçleriyle ve gerinerek. Kafasını vurmuşlardı ellerindeki baltalarla. Kafatası parçalanmıştı. Hacı Bektaş vurulmadan önce etrafına bakınıyordu. Belli ki kardeşlerini arıyordu. Sokaktaki gürültüden ne dediği anlaşılamayan sözcükler mırıldanıyordu düştüğü yerde. Elleriyle yeri avuçlamaya çalışıyordu. Ayağa kalkmak için bir dayanak, bir güç kaynağı arıyordu. Yere düştükten sonra da vurdular. Döne döne vuruyorlardı, daha görkemli bir duruş olsun diye. Birkaç sarsılmadan sonra Hacı Bektaş'ın vücudundaki kasılmalar kesildi. Ölmüştü. Hünkârın ve Veli'nin ızdırabı. Hacı Bektaş'ın kardeşi Hünkâr 14 yaşındaydı. Ortaokul 2. sınıfta okuyordu. Gece ağabeyinin anlattıklarını can kulağıyla dinlemişti. Sabah olduğunda ağabeyi ölümle burun burunaydı. Saldırılar olurken ağabeyini bırakmamaya, onun yanında olmaya çalıştı. Ağabeyini vurup düşürdüklerinde tanıdık birisi ısrarla Hünkâr'a kaçmasını önermişti. Hünkâr söyleneni yaptı ancak kaçmaya çalışırken kafasından ve sırtından yara aldı. Hünkâr yaralarına rağmen kaçıyordu. Üstündeki gömleği paramparça ve kandan kıpkırmızı olmuştu. Yörük Selim'e girdiğinde, Yörük Selim'de bir akrabasının evine kendisini attığında, akrabasının evde olmadığını, kışlaya götürüldüğünü bilmiyordu Hünkâr. Ne gidecek bir yer biliyordu başka, ne de başka bir yere gidecek takati vardı. Girdiği evin bir odasında bulduğu boş kanepeye uzandı, yaralarının verdiği bitkinlikle. Sabaha kadar bazen uyanık, bazen dalgın kaldı orada Hünkâr. Yaraları kanayarak geçirdi geceyi. Korkuyu unutmuştu. Sadece acı ve gözyaşı vardı. Ağabeyleri aklına geliyordu, ağlıyordu. Yaralarının acısı dayanılmazdı, ağlıyordu. Kalkmak, bir yerlere gitmek istiyordu, kalkamıyordu. Ağlamakla geçti o uzun gece. Sabah olduğunda yarı ölü bir halde bulundu, askeri araçla hastaneye götürüldü. Hacı Bektaş'ın diğer kardeşi Veli, 3 gün sonra Karamaraş'tan Yörük Selim'e gelmişti. Veli cenaze törenindeki saldırılardan sonra eve gidememiş, bazı köylüleriyle Karamaraş'a gitmişti. Orada kaldığı diğer günlerde ise katliamın bütün şehre yayılmasından dolayı ne evine gidebilmiş ne de ağabeyinden ve kardeşinden haber alabilmişti. Veli 3. gün askeri aracın içinde kardeşi Hünkâr'la karşılaşmıştı. İki kardeş ağabeylerinin öldürüldüğünü 5 gün sonra öğrenebilmişlerdi. Hacı Bektaş'ın cenazesi 5. günde bulunabilmişti. Ceset o denli parçalanmış, o denli tahrip edilmiş ki ilk bakışta tanımak mümkün olmamıştı. Ceset tanınmaz haldeydi. Cenaze alınırken emin olmak için defalarca bakmışlar, yine de emin olamamışlardı. Sonunda hacının sırtındaki 3 et beninden tanıyabilmişlerdi. Babaları bir hafta sonra öğrenebilmişti oğlunun öldürüldüğünü. Hacı Bektaş'ın iki kızı dedeleri ve veli amcaları tarafından büyütüldüler. Kızlar yıllarca amcaları veliyi baba olarak tanıyıp bildiler. Yıllar sonra gerçeği öğrendiklerinde uzun süre kabul etmek istemediler. Bu durumun etkisinden kurtulmak kolay olmadı onlar için. Hacı Bektaş'ın babasının da anasının da ölene kadar gözyaşları kurumadı. Hacı Bektaş'ın mezarı yoktur hala. Katilleri övülme sebebiyet vermekten yargılanmış, daha az ceza almaları sağlanarak kısa sürede tahliyeleri sağlanmıştır. Mahmut Ünal'ın yeğeni Fidel, ben dayımı görmedim. Ama dayım hayatımın tamamına egemen oldu. Hep dayıma ait hikayelerle büyüdüm. Dayım benim için o kadar önemli oldu ki, hayatıma dair hangi kararı aldığımda dayımın bu konuda ne diyeceğini merak eder oldum. Dayımın katledilmesiyle yüreğimizde açılan yara o günden beri hep kanamaktadır, demektedir. Fidel Ünal. Mahmut Ünal, Adıyaman, Tut, 1955. Öğretmen Mahmut Ünal, Afşin'in Lorşun, Altın Elma köyünde görev yapıyordu. Daha önce aynı ilçenin Kuşyakası köyünde öğretmenlik yapmıştı. Burada sevilmiş, saygı görmüştü Mahmut Hoca. Kuşyakası köyünün halkı Kürt Aleviydi. Bu köyün insanları geliştiren mücadele de tarafını belirlemiş, devrimcileri kendi çocukları olarak kabul etmiş, bağrına basmıştı. Mahmut'u da bu çocuklarından birisi diye seviyor, sayıyorlardı. Ancak Mahmut bir süre sonra yine Afşin'in bir başka köyüne tayin edilir. Bu tayin işi özel bir düzenlemeyle yapılmış, Mahmut Hoca ile köylüler arasında oluşan birlikteliğin kırılması amaçlanmıştı. Yani kısacası Mahmut'un politik kimliği onun sürgün edilmesine yol açmış, sürgün yeri olarak onun rahatsız edileceği bir yer belirlenmişti. Mahmut Ünal'ın tayin edildiği köy Afşin'de politik açıdan gericiliğiyle öne çıkmış birkaç köyden birisiydi. Burası büyük bir köy, hatta kasaba gibi bir yerdi. Dolayısıyla burada Mahmut gibi yabancı bir öğretmenin politik baskılardan dolayı yaşamı tehlikede sayılırdı. Kontrol etmenin mümkün olmadığı büyük bir yerde yabancı ve yalnız bir insanın kendisini koruması hiç de kolay olmayacaktı. Kim, ne zaman, nerede saldıracak bunu bilmek mümkün olmadığı gibi böylesine güvensiz bir ortamda yaşamak da başlı başına bir sorundu. Mahmut tayin edildiği Lorşun'da tahmin edildiği gibi sürekli taciz edilmişti. Köyde elinde kitapla, ilerici gazete ve dergilerle dolaştığı için birkaç defa saldırıya uğramış, her defasında direnişiyle, kararlı duruşuyla faşistleri geriletmişti. Fakat en nihayetinde burası Mahmut'un rahatça görev yapabileceği bir yer değildi. Ne yapıp edip bir an önce buradan ayrılması gerekiyordu. Tayinini başka yere aldırmak amacıyla Maraş'a gelmişti. 2-3 aydır devam eden bu tayin durumundan dolayı Mahmut, Maraş'a her geldiğinde Ergönüller'de kalıyordu. Buraya gelmesine yol açan bir diğer neden ise Hüseyin'le beraber TSİP, Sosyalist Gençler Birliği'nin çalışmalarına katılıyor olmalarıydı. Mahmut Ünal, yoksul bir ailenin en küçük oğluydu. Babası Mahmut 3 yaşındayken ölmüştü. Annesi tek başına 2 oğlunu ve 2 kızını büyütmeye çalışıyor, bunun için didiniyordu. Irgatlık yapıyordu çoğu zaman. Oğlu Mahmut'un okuması, onun tek umudu, gurur kaynağı ve yaşam dayanağıydı. Onun için ne edip edecek, Mahmut'u okutacaktı. Öyle de oldu. Mahmut okudu, öğretmenlik yapmaya hak kazandı. Mahmut'un annesi, oğlunu öğretmen olarak karşılayıp kucakladığında, kendisini dünyanın en mutlu, en gururlu anası olarak görüyordu. Hayatı boyunca yoksulluktan çekmişti. Oğlunun öğretmenliğiyle yoksulluktan kurtulacağını, ömrünün bu son deminde daha rahat bir hayat yaşayacağını umuyor, bunun için içten içe seviniyordu. Mahmut anasını seviyordu. Sadece bir oğul gibi değil, bir emekçi olarak seviyordu, bir üretici olarak seviyordu. Anasının her isteğine değer veriyor, karşılamaya çalışıyor, onu üzmemeye özen gösteriyordu. Bütün bunlara rağmen anasının her dediğini yapamadığı zamanlar da vardı. İsyan günleri yaşanıyordu. Kafa tutan günlerdeydiler. Anası gitme diyordu. Seni vururlar diyordu. Devletle başa çıkamazsın diyordu. Her ana gibi kaygılarını paylaşıyordu. Ama yine de her ana gibi arkasındaydı oğlunun. Mahmut anasını üzmeden yaptı yapacaklarını. Anası bildi Mahmut'un ne yaptığını. Korktu, kaygılandı ama üzülmedi, kızmadı oğluna. Mahmut'un doğup büyüdüğü kasabası, şehir demokrat bir özelliğe sahipti. Bu gelişmeyi yaratan toplumsal bir dayanak vardır elbette. Ancak bunu anlamaya ve yorumlamaya kalkışmak konumuzun dışındadır. Görülen o ki, yeşillikler içindeki bu güzel kasaba, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı gelişmiş insanların yaşadığı bir şirin yerleşim olarak dikkati çekmektedir. Mahmut'un dünya görüşünü oluşturan, belki de doğup büyüdüğü kasabanın özelliğiydi. İbni Haldun yüzlerce yıl önce dememiş miydi, coğrafya kaderdir diye. Anlaşılan bu belirleme, Mahmut Ünal için de doğru ve geçerlidir. Mahmut Ünal, öğretmen arkadaşlarının cenaze törenine en önde katılmıştı. Saldırılardan sonra Hüseyin'le buluşup eve gitmişlerdi. Gece Serintepe'de yapılan hazırlıkları sabahleyin yaşanan saldırıyı görmüş, yaşamıştı. Bütün bu anlarda hep saldırganlara karşı mücadeleyi önermiş, savunmuş, buna uygun bir pratik içinde olmaya özen göstermişti. Evde bulunan herkes Mahmut Hoca'nın bu tutumuna büyük bir saygıyla yaklaşmışlardı. Mahmut Ünal misafir bulunduğu evdeki insanlarla birlikte önce saldırılara karşı direnmeye çalıştı. Evin içinde saldırganlara karşı en aktif durumda olan Mahmut'tu. Daha çok çırpınıyor, saldırıları göğüslemeye çalışıyordu. Mahmut'un bu tutumu vicdani bir duyarlılık mıydı yoksa tarihsel bir kodlama mıydı bilinmez. Ama her saldırıya karşı kendisini siper edinmek isteyen Mahmut, tam da düşüncelerine uygun olarak inançların ve etnik kimliklerin kardeşliğini savunduğunu ortaya koyuyor, bir devrimci gibi davranıyordu. Dışarı çıkartıldıklarında da aynı tutumu sürdürdü Mahmut Ünal. Caniler ilk olarak hacıya yöneldiklerinde karşı koydu, hemen tereddütsüzce. Karşılarında ölüm yokmuş gibi davranıyordu. Bu yiğitlik miydi yoksa katliamcılar hakkında edindiği bilinç miydi, bunu bilmek mümkün değil. Mahmut'un bu tavrı üzerine Hacı Bektaş'la uğraşanlardan ayrılan bir grup saldırgan Mahmut'a yöneldiler. Zaten Mahmut yaralanmıştı diğerleri gibi, üstü başı kan içindeydi. Hacı Bektaş'a saldırırlarken Mahmut yarasına bakmak istemişti. Saldırganların Hacı Bektaş'a vurmaları üzerine dayanamayarak onlara müdahale etti. Aynı anda yedi balta darbesini, arkasından sıkılan kurşunlar düşürdü Mahmut'u yere. Kan revan içindeydi artık. Yerdeyken etrafına bakınıyordu. Aradığını bulamadı mı yoksa yeni saldırılardan korunmak için mi bilinmez, yüzünü toprağa dönmeye çalıştı. Tekrar vurdular baltalarla. Aynı anda silah sıkıyorlardı. Birkaç saniye içinde Mahmut'un bedeni paramparça olmuştu. Korkunç bir kinle vuruyorlardı baltalarını bedenine. Mahmut Ünal'ın nefesi kesilmişti. Mahmut göreve gitmeden önce bir yeğeni olmuştu. Kız çocuğuydu. Genel olarak toplumun tutucu bir yanı vardır. Kızlara daha az ilgi gösterilir. Mahmut öyle değildi. O başka türlü düşünüyordu. İnsanların kadın erkek olarak ayrılmaması gerektiğine, kadınların da erkekler gibi hak sahibi olduklarına inanıyordu. Düşündüğüne uygun davrandı. Yeğenini herkesten çok sevdiğini göstermek için ona isim koyma hakkını kendisi kullanmak istedi. Aileden Mahmut'un bu isteğine kimse karşı çıkmadı. Mahmut yeğenine en güzel adı koymak için fazla düşünmedi. Aklında böyle durumlar için hazırladığı isimler vardı zaten. Ablasına yeğenimin adını ben koyacağım dediğinde iki isim vardı kafasında. Birisi Kürtçe Hazal'dı, diğeri de Küba'nın devrimci lideri Fidel Castro'nun adı olan Fidel'di. Ablası Fidel'in ismine yakın olduğunu düşünerek Fidel adını kabul etti. Bilmiyordu bu ismin kime ait olduğunu. Bilmesi de gerekmiyordu. Değil mi ki kardeşi Mahmut bu ismi önermişti? Onun dediğini yapmayacaktı da kimin dediğini yapacaktı. Üstelik Mahmut her şeyin en doğrusunu biliyor ve her şeyi en doğru şekilde yapıyordu. Mahmut'un önerdiği Fidel adı yeğenin adı oldu böylece. Mahmut Hoca, Fidel birkaç aylık bebekken dayısını tanıyamadan, dayısı da adını koyduğu yeğenini sevemeden alçakça, vahşice katledildi. Mahmut Ünal'ın isim babası olduğu yeğeni Fidel, tanıyamadığı dayısını arkadaşlarından öğrenmeye, onu o yolla tanımaya çalışmaktadır. Fidel, dayısının her tanıştığı arkadaşından duyduğu övgü dolu sözlerden teselli bulmakta, mutlu olmakta ve yaralarının her zaman kanadığını söylemektedir. Mahmut'un ablası ve ağabeyi de aynı şekilde Mahmut'un arkadaşlarının ilgisi ve sevgisiyle mutlu olmakta, Mahmut'la gururlanmaktadırlar. Mahmut Ünal, Kürt Alevi arkadaşlarının evinde bir Türk Sünni öğretmen olarak öldürüldü. Eğer isteseydi, katillere Türk ve Sünni olduğunu söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışabilirdi. Ancak o ideallerinin gereğine uygun olarak haksızlıklara karşı çarpışarak öldü. Onursuz bir yaşam için ruhunu satmayı aklına bile getirmedi. Mahmut Ünal'ın cesedi kaybedilmiştir. Maraş katliamında mezarların kayıp olduğu bir realite olarak Maraş Kıyımı adlı çalışmada ortaya konmuştu. Ancak çok acı veren bir gerçeklik daha bulunmaktadır. Maraş katliamında bazı cenazeler de kayıptır. Bunlardan bir tanesi de Mahmut Ünal'ın cenazesidir. Gerekçeli kararda bu konuda yazılan cümle kısacıktır. Tanıklar tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Mahmut Ünal'a ait ceset tespit ve teşhis edilememiştir. Bu cümlede anlatılan gerçek Mahmut Ünal'ın cesedinin kaybedildiğidir. Mahmut'un ailesi de Mahmut hakkında doğru düzgün bilgi sahibi olamamıştır. Mahmut'un ablası ve ağabeyi ilk başlarda Mahmut'un akıbetini öğrenememişler, kayıp olduğunu biliyorlarmış uzun süre. Daha sonra öğrenmişler Mahmut'un Maraş katliamında öldürüldüğünü. Devletin ilgili kurumları bu bilgiyi aileye tebliğ etmiş. Ancak Mahmut Ünal'ın ailesine verilen bilgi sadece Mahmut'un katliamda öldürüldüğü şeklindeydi. Fakat ne cesedi verildi ne de mezarının nerede olduğu söylendi. Yukarıda da belirtildiği gibi resmi belgeye ise cesedinin kayıp olduğu yazıldı. Cesedi kaybedilmiş olan Mahmut Ünal, faili meçhul olarak kayıtlara geçti. Mahmut'u katledenler hiç yargılanmadılar. Mahmut'un cesedi kayıp olduğu için doğal olarak mezarı da olmadı. Mahmut'un annesi, oğlunun bir gün çıkıp geleceğini ümit ederek yaşadı. Onu kayıp olarak bilmek, yürek ezen bir umut kaynağı oluyordu. Kayıp bir gün bulunabilir, çıkıp gelebilirdi. Ancak ölenin geri gelmesi mümkün değildi. Onun için oğlu Mahmut'un kayıp olduğunu düşünmek daha rahatlatıcıydı. Zamanla bu umut azaldıkça yaşama sevinci, gözlerinin feri, dizlerinin dermanı azaldı Mahmut'un annesinin. Ve bir gün Mahmut'unu göremeden yumdu hayata gözlerini. Kim bilir? Belki bir gün Mahmut Ünal'ın adına annesinin de mezarını ziyaret edecek, o mezara da çiçek bırakacak birileri olacaktır. 7. ayrımın sonu, sayfa 127.